Birinci Ayran. Bu kitap Getem için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Yıkılan Servet. Yazarı Ken Follett. Özgün adı A Dangerous Fortune. Çevirmeni Hilmi Artan. Türü roman. İnkılap Kitabevi 1. baskı 1994. ISBN numarası 978-975-10-0704-9. Bu kitap 620 sayfadır. Kitabın kapak resmi. Kitabın fonu tamamen dolarlardan oluşuyor. Her ne kadar Kraliçe Victoria dönemi İngiltere'sinde geçiyor olsa da dolarları koymuşlar. Ve bir balon içinde de eski borsa, melon şapkalı, İngilizler falan resmedilmiş. Ses kaydına başlama tarihi 30 Mayıs 2022. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Ken Follett nefes kesen bu yeni romanında Kraliçe Victoria dönemi İngiltere'sinde bir servetin çöküşü esnasında gelişen bir aile dramını anlatıyor. 1866'da soyluların gittiği Winfield okulunda büyük bir trajedi yaşanır. Genç bir öğrenci feci şekilde suda boğulur ve bir grup genç bu olaya karışır. Aralarında zavallı Hugh Pilaster, Pilasterlerin servetinin ahlaksız varisi olan kuzeni çelimsiz Edward ve zalim Güney Amerikalı sahibinin yakışıklı esmer oğlu Mickey Miranda vardır. Boğulma olayı ve sonrasındaki gelişmeler 30 yıl sürecek olan bir ihanetin başlangıcı olacaktır. Yıkılan servet hırs ve para yüzünden parçalanan bir ailenin portresini çizer. Ancak bu aile paylaşılan servetten dolayı kaçınılmaz bir şekilde birbirlerine bağlanmışlardır. Gencin ölüm sebebinin şok edici gerçeği bu ailenin parçalanmasına ve servetin yıkılmasına daha da ağır bir darbe vuracaktır. Ken Follett, Eye of the Needle, The Key to Rebecca, Lie Down with Lions, The Pillars of the Earth ve yeni romanı Night Over Water adlı yapıtlarıyla uluslararası bestseller listesine girmiş bir yazardır. Halen Londra'da yaşamaktadır. Ken Follett hakkında kısa notlar. Yazarın Eye of the Needle, İğne Deliği adlı ilk büyük romanı 1978'de yayınlandı. Serüven ve gerilimin ağırlıklı olduğu bu yapıtından Edgar ödülünü kazandıktan sonra baş rollerini Kate Nelligan ile Donald Sutherland'in paylaştıkları bir de film yapıldı. Bu kitabını ard arda yazdığı 4 serüven romanı izledi. Bu romanlardan biri The Key to Rebecca, Cliff Robertson ile David Soul'un baş rollerini paylaştığı bir mini dizi televizyon filmine konu oldu. On Wings of Eagles, yani Kartalların Kanadı adlı romanında 1979 devrimi sırasında Ross Perot'un iki adamının İran'dan nasıl kurtarıldığını anlatır. Bu romandan da bir mini dizi yapıldı. Filmde Ross Perot'u Richard Crenna, Albay Boaz Simons'ı ise Burt Lancaster canlandırdı. Bundan sonra yazdığı bir kitap okuyucuyu oldukça şaşırtacaktır. The Pillars of the Earth, Dünyamızın Sütunları adlı bu romanında orta çağlarda bir katedralin nasıl inşa edildiği anlatılmaktadır. Eylül 1989'da yayınlanan roman 18 hafta boyunca New York Times gazetesinin bestseller listesinden hiç inmedi. Kanada, İngiltere ve İtalya'da da listelerin başında sürekli bir numara oldu. Almanya'da 2 yıl en çok satanlar listesinde yer aldı. Daha sonra casus romanları yazmaktan vazgeçtiyse de romanlarında hep şüphe ve entrika öğeleri ağırlıklı olmaya devam etti. Güçlü baş kadın karakterlere geniş bir yer ayırdı. Pillars romanını Night Over Water ile Victoria döneminde yaşamış, banka sahibi bir ailenin yaşamını konu olan A Dangerous Fortune, Yıkılan Servet adlı yapıtları izledi. Ken Follett ve ikinci eşi Barbara ilk evliliklerinden olan çocuklarıyla birlikte Thames Irmağı'na nazır 200 yıllık bir evde oturmaktadır. Shakespeare hayranı olan yazar Royal Shakespeare topluluğu tarafından icra edilen oyunlarda sık sık rol alır. Amatör bir müzisyen olarak bir blues topluluğunda bas gitar çalmaktadır. Politikaya da ilgi duyan yazar geçenlerde İngiliz sığınma yasalarındaki adaletsizlikler üzerine bir de broşür kaleme aldı. Bir vergi memurunun oğlu olarak 5 Haziran 1949'da Galler'in başkenti Cardiff'te doğdu. Devlet okullarında okuduktan sonra Londra'da University College'dan felsefe doktoru olarak mezun oldu. Önce kendi ülkesinde South Wales Echo, daha sonra da Londra'da Evening News gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Evening News'ta çalıştığı sırada ilk romanını yazdı, yayınladı ama okurlarından fazla bir beğeni alamadı. Londra'da Everest Books adlı küçük bir yayın evinde çalışmaya başladı. Daha sonra aynı yerde yayın yönetmen yardımcısı oldu. Bu sayfada Plaster ailesinin soy ağacı verilmiş, onu sizlere aktarmaya çalışayım. En tepede John Plaster, ölü. Ve buradan ikiye bölünüyor. Ezekiel ölü ve Seth var. Şimdi Ezekiel ve Seth'ten çıkan oklar Samuel'de birleşiyor. Joseph Augusta, Madeline George Hartstone ve Hugo Lean. Buradan çıkan bir ok da küçük William Beatrice. Hugo Lean'den çıkan ok ikiye bölünüyor Hugh ve Dottie olarak. Joseph Augusta'dan çıkan ok da ikiye bölünüyor Edward ve Clementine Harry Tonks olarak. Giriş 1866 Birinci Bölüm. O acıklı olayın geçtiği gün Winfield okulunun öğrencileri odalarına kapatılmışlardı. Mayıs ayı içinde sıcak bir cumartesi günüydü. Aslında bugün öğrenciler öğleden sonralarını okulun güney oyun alanında geçirecekler. Bazıları kriket oynarken bazıları da onları piskoposun korusundaki gölgelikli tarafta toplanıp seyredeceklerdi. Ama büyük bir suç işlenmişti bugün. Latince öğretmeni Mr. Offerton'ın yazı masasının gözünden 6 adet İngiliz altın lirası çalınmıştı. Bütün bir okul şüphe altındaydı. Hırsız yakalanıncaya kadar bütün öğrenciler kapalı tutulacaktı. Mickey Miranda üzerine kaç kuşak eskilerden kalmış birçok öğrencinin adlarının baş harflerinin kazındığı bir masada oturmuş, elindeki devletçe bastırılmış, çocuklar için ekipmanlar adlı bir kitabı karıştırıyordu. Kılıç, silah ve eski tip tüfeklere bakmak Mickey'nin bayıldığı şeydi. Ama şu anda çok sinirli olduğu için onlara pek ilgi gösteremiyordu. Masanın karşı tarafında oturan oda arkadaşı Edward Plaster, Latince egzersiz kitabından başını kaldırdı. Mickey'nin Plutarch'tan çevirmiş olduğu sayfayı kopya ediyordu. Mürekkebe bulanmış parmağıyla işaret ederek, ''Ben şu sözcüğü okuyamıyorum.'' dedi. Mickey baktı, boynu vurulmuş dedi. Latince'deki karşılığı da aynı. Latince Mickey'ye çok kolay gelirdi çünkü bu dildeki pek çok sözcük ana dili olan İspanyolcadakilere çok benzerdi. Edward karalamaya devam etti. Mickey çok huzursuzdu, canı sıkılıyordu. Ayağa kalktı, pencereye doğru yürüdü. Havada en ufak bir kımıltı yoktu. Dalgın dalgın ahırların avlusuna sonra koruluğa baktı. Piskoposun korusunun kuzey taraflarında artık kullanılmayan eski bir taş ocağının yerinde oluşmuş bir göl vardı. Suyu hem soğuk hem de derindi. ''Haydi yüzmeye gidelim.'' dedi. ''Olmaz.'' dedi Edward. ''Gidemeyiz.'' ''Sinagog'dan geçebilirdik.'' Sinagog dediği 3 Yahudi oğlanın paylaştığı bitişikteki odaydı. Winfield okulunda dinsel eğitim çok fazla sıkı değildi. Burada çeşitli dinlere hoşgörülü bir tavır sergilendiği için Mickey'nin Katolik babası da Edward'ın Metodist ailesi de Yahudi anne babalar da okulu çok sevmişlerdi. Okulun bu resmi tavrına karşın Yahudi öğrenciler bir yığın sıkıntı ve eziyete maruzdular. Mickey konuşmasını sürdürerek pencereden çıkıp yatakhanenin damına atlayabilirdik dedi. Sonra da ahırın arka tarafından aşağıya kayar, koruluğa doğru sıvışırdık. Edward çok korkmuş gibiydi. Eğer yakalanırsan dayağı da yersin ama. Dayak okul müdürü Dr. Paulson tarafından kullanılan diş budak sopası demekti. O da hapsi cezasına karşı çıkmanın cezası da tam 12 sopaydı. Mickey bir seferinde kumar oynadığı için Dr. Paulson tarafından kamçılanmıştı. Aklına geldikçe hala ürperir gibi olurdu. Ama yakalanma olasılığı çok zayıftı. Soyunup çıplak çıplak suya girmeleri o kadar kolay olacaktı ki daha şimdiden soğuk suyu çıplak bedeninde hisseder gibi olmaya başladı. O da arkadaşının yüzüne baktı. Arkadaşı okulda pek sevilmezdi. İyi bir öğrenci olamayacak kadar tembeldi. Çok fazla arkadaşı yoktu. Bencildi. Oyunlarda kendini göstermeyecek kadar hantaldı. Mickey Edward'ın tek arkadaşıydı. Öteki çocuklarla dostluk kurduğu için Mickey'den nefret ederdi. Mickey, acaba Pilkington gitmek ister miydi dedi ve kapıya doğru yürüdü. Edward kaygılı bir sesle sakın ha yapma dedi. Anlamıyorum, sormamda ne sakınca var ki dedi. Sen çok korkaksın. Hayır değilim dedi Edward. Latince ödevimi bitirmek zorundayım. Ben Pilkington'la yüzmeye giderken sen de dersini bitir öyleyse. Edward bir an Mickey'e dik dik baktı, sonra ona teslim oldu. Pekala geliyorum dedi isteksiz bir sesle. Mickey kapıyı açtı. Binanın öteki bölümlerinden hafif bir uğultu geliyordu. Ama koridorlarda hiçbir öğretmen görülmüyordu. Bitişikteki odaya kayıverdi, peşinden de Edward onu izledi. Merhaba Yahudiler dedi Mickey. Oğlanlardan ikisi masada kağıt oynuyordu. Başlarını kaldırıp ona baktılar. Sonra da hiçbir şey söylemeden oyunlarına devam ettiler. Üçüncü oğlan şişman Greenburn kek yiyordu. Annesi ona sık sık yiyecekler gönderirdi. Merhaba ikiler dedi sevimli bir sesle. Biraz kek ister misiniz? Maşallah Greenburn, domuz gibi tıkınıyorsun dedi Mickey. Şişman omuz silkti, sonra kekini yemeye devam etti. Hem şişman hem de Yahudi olduğu için bir sürü alaylara maruz kalır ama hiçbiri ona dokunmazdı. Babasının dünyanın en zengin insanı olduğu söylenirdi. At takmalara karşı belki de bu yüzden bu denli pervasız diye geçirdiği içinden Mickey. Mickey pencereye doğru yürüdü. Pencereyi açarak etrafı gözden geçirdi. Şişman siz ne yapıyorsunuz çocuklar dedi. Yüzmeye gidiyoruz dedi Mickey. Dayak yersiniz ama. Edward ağlamaklı bir sesle biliyorum dedi. Mickey pencerenin alt pervazına oturdu. Karnının üstünde aşağıya doğru kayarak çamaşırhanenin hafif meyilli damına 5-10 santimlik bir yükseklikten bırakıverdi kendini. Ahşap aksamlardan birinin çıtırdadığını duydu ama çatı onu taşıyabilmişti. Başını kaldırıp yukarı bakınca Edward'ın onu endişeyle seyrettiğini gördü. Haydi dedi Mickey. Parmaklarını ustaca kullanarak çatının alt kısmına kadar gitti. Su oluklarından birine tutunarak rahatça aşağıya yere iniverdi. Birkaç dakika içinde Edward da yanındaydı. Mickey tam çamaşırhane duvarının köşesinden çevreyi kolladı. Daha fazla duraksamadan önce ahırın avlusuna doğru fırladı, ardından da koruluğa doğru koştu. Okul binalarından iyice uzaklaştığından emin oluncaya kadar ağaçların arasında koştuktan sonra dinlenmek için durdu. Edward da ona yetişmişti. Becerdik bu işi dedi Mickey. Hiç kimse fark etmedi. Edward ekşi bir suratla belki de dönüşte yakalanacağız dedi. Mickey ona bakarak güldü. Edward açık renk saçları, mavi gözleri ve geniş ağızlı bir bıçağı andıran iri burnuyla tam bir İngilizdi. Geniş omuzlu, kocaman bir oğlandı. Güçlü ama bu gücünü kullanmakta beceriksizdi. Giydikleri üzerinde dökülecekmiş gibi dururdu, şıklıktan habersiz gibiydi. Mickey ile aynı yaştaydı, 16 yaşındaydılar. Ama Mickey ondan çok farklıydı. Koyu renk kıvırcık saçları, koyu renk gözleri vardı. Giyim kuşam konusunda aşırı titizdi. Kirli ve pasaklı olmaktan nefret ederdi. ''Bana güvenmelisin Plaster'' dedi. ''Ben her zaman korumaz mıyım seni?'' Edward sırıtarak güldü, yumuşadı. ''Pekala, haydi gidelim.'' dedi. Koruluğun içinde bir patikayı izleyerek yürümeye başladılar. Kayın ağaçlarıyla kara ağaçların yaprakları altında hava iyice serinlemişti. Mickey kendini daha iyi hissetmeye başladı. Edward'a dönerek ''Bu yaz ne yapıyorsunuz?'' dedi. ''Biz Ağustos ayında hep İskoçya'ya gideriz.'' ''Sizinkilerin orada bir av kulübeleri var mı?'' Mickey İngiliz soylular sınıfının kullandığı dili, o dilin inceliklerini pratikten de olsa bir miktar bildiği için av kulübesi sözcüğünün 50 odalı bir şatoyu da kapsadığını bilirdi. Bir yer kiralarlar işte, dedi Edward. Bizde avlanmak diye bir adet yoktur. Bilirsin, babamın hiç sporcu yanı yoktur. Edward ailesini savunmak ister gibiydi. Mickey bunu onun ses tonundan sezinledi. İngiliz soylularının Ağustos'ta kuş vurduklarını, kışları da tilki avına çıktıklarını bilirdi. Mickey onların oğullarını bu okula göndermediklerini de bilirdi. Winfield'da okuyan çocukların babaları soylu kişiler ya da din adamı olmaktan çok ya iş adamı ya da mühendis falan olurlar ve bu insanların avlanmak ya da kuş vurmakla geçirecek vakitleri olmaz. Plasterlar bankacıydılar. Edward babamın sporcu yanı yoktur derken ailesinin toplumda yüksek sınıftan olmadığını kabul etmiş oluyordu. İngiltere'de çalışan insanlardan çok aylak kişilere saygı duyulmasına Mickey oldum olası çok şaşırmıştır. Kendi ülkesinde hiçbir amacı olmadan yaşayan soylulara değil, çok çalışan iş adamlarına saygı duyulurdu. Mickey'nin halkı güçlülerden başka hiç kimseye saygı duymazdı. Bir kişinin başkalarını yönetecek gücü varsa daha ne beklenirdi ki? Onların karınlarını doyurmuş ya da aç bırakmış, hapse atmış ya da özgür kılmış, öldürmüş ya da hayatlarını bağışlamış, ne fark eder ki? Peki ya sen, dedi Edward, sen ne yapıyorsun bu yaz? Mick onun böyle bir soru sormasını istemişti zaten. Burada, dedi, okulda kalacağım. Tatil boyunca sürekli okulda kalmayacaksın değil mi, dedi Edward. Buna mecburum, ülkeme gidemem. Yalnız gidiş 6 hafta sürer. Ben daha oraya varmadan yarı yolda geri dönmek zorunda kalırım. Aman tanrım, ne kadar zor. Aslında Mickey ülkesine dönmek istemiyordu. Annesi öleli beri nefret ederdi ülkesinden. Zaten sadece erkekler kalmıştı orada. Babası, ağabeyisi, Paula, birkaç amca ve kuzen, 400'de sığırtmaç. Babası bu adamların gözünde bir kahramandı ama Mickey için bir yabancıydı. Soğuk, acımasız ve yanına yaklaşılmaz bir kişi. Mickey'nin kardeşi gerçek bir sorundu onun için. Paula güçlü kuvvetli bir adamdı ama ahmağın tekiydi. Kendinden daha yakışıklı olduğu için Mickey'den nefret ederdi. Küçük kardeşini aşağılamaktan büyük bir zevk duyardı. Mickey'nin genç boğaları halatla yakalayamadığını, atları oldukları yerde zınk diye durduramadığını, bir yılanı tam başından vuramadığını herkese kanıtlamak için fırsat kollardı. Adamın tek eğlencesi Mickey'nin atını ürkütmek, atın onu yere fırlatmasını görmekti. Mickey böyle durumlarda korkudan ödü patlar, gözlerini sımsıkı kapatarak ata sarılırdı. At da yoruluncaya kadar engin ovalara doğru var hızıyla koşmaya başlar ama sonunda dururdu. Hayır, tatilini oralarda geçirmek istemiyordu ama okulda da kalmak istemiyordu. Onun asıl istediği şey yazı birlikte geçirebilmesi için Plaster ailesi tarafından davet edilmekti. Bu konuda Edward'dan hiçbir teklif gelmedi. Mickey de bu konuyu orada kesti. Çit kazıklarının iyice seyreldiği yere kadar tırmandılar ve yüksekçe bir tepeye çıktılar. Oradan da göle ulaştılar. Taş ocağının kenarları aşağıya diklemesine iniyordu. Ama atik çevik çocuklar aşağılara inmenin bir yolunu bulurlardı. Aşağılarda içinde her çeşit kurbağaların, zaman zaman da su yılanlarının yüzdüğü yeşil, bulanık ve derin bir su birikintisi vardı. Suyun içinde 3 çocuk daha vardı. Mickey şaşırdı birden. Suya yansıyan güneş ışınlarından korumak için gözlerini iyice kısarak çıplak vücutları merakla seyre koyuldu. Her üçü de Winfield'ın alt sınıflarından çocuklardı. Antonio Silva'yı havuç rengi saçlarından hemen tanıdı. Bu renk farkı olmasına karşın Mickey'nin yurttaşıydı. Tonio'nun babası Mickey'nin babası gibi büyük toprak sahibi değildi. Ama başkentte oturan Silva'ların nüfus sahibi dostları vardı. Mickey gibi Tonio da yaz tatilini ülkesinde geçiremezdi. Tarihli çocuğun Cordova'nın Londra elçiliğinde birçok arkadaşları vardı ve bu yüzden yaz boyunca okulda kalmak zorunda değildi. İkinci oğlan Edward'ın kuzeni olan Hugh Plaster idi. Hugh siyah saçlı, küçük, temiz yüzlü bir oğlandı. Sürekli sırıtan yaramazın tekiydi. Edward iyi bir öğrenci oldu ve onu ailenin ahmak bir yaratığı durumuna soktuğu için Hugh'a müthiş sinirlenirdi. Diğeri Peter Middleton'dı. Biraz korkak ve çekingen, Hugh'a körü körüne bağlı, onun sırdaşı bir oğlandı. Her üçünün de tüysüz, bembeyaz vücutları vardı. 13 yaşındaydılar. Kolları ve bacakları ipinceydi. Mickey o sırada bir dördüncü çocuk daha gördü. Gölün öbür yanında bir yerde tek başına yüzüyordu. Benimki üç çocuktan daha büyüktü ve onlarıyla birlikte değil gibiydi. Mickey yüzünü iyice göremediği için kim olduğunu saptayamadı. Edward kötü kötü sırıtmaya başladı. Bir fesatlık yapmak için iyi bir fırsat yakalamış gibiydi. Parmağını dudaklarına götürerek arkadaşına sus işareti yaptı ve taş ocağının yanından inmeye başladı. Ardından da Mickey. Küçük çocukların giysilerini bıraktıkları çıkıntı yere vardılar. Peter tek başına bir aşağı bir yukarı sakin sakin yüzerken Tonyo ile Hugh bir şeyler arıyorlarmış gibi diplere dalıyorlardı. Yeni gelenleri ilk fark eden Peter oldu. Ah, olamaz dedi. Yaptı Edward. Demek siz hapis cezasına karşı çıktınız öyle mi? Hugh Plaster konuşanın kuzeni olduğunu fark edince bağırdı. Sen ha dedi. Edward yakalanmadan buradan gitseniz sizin için daha iyi olur dedi. Yerdeki pantolonlardan birini kaldırarak sakın ıslak giysilerinizi geçirmeyin üstünüze. Yoksa nereden geldiğinizi hemen anlarlar. Sonra da pantolonu gölün tam ortasına fırlatıverdi. Ardından da tavuk gibi bir kahkaha attı. Suyun yüzünde duran pantolonunu yakalamaya çalışırken Peter bağırdı. Alçak! Mickey neşeli neşeli gülüyordu. Edward yerden bir bot aldı, onu da suya attı. Küçük çocuklar iyice korkmaya başladılar. Edward bir pantolon daha aldı yerden, onu da suya attı. Zavallı çocukların bir yandan bağırıp bir yandan giysilerini yakalayabilmek için suya dalmaları görülecek şeydi. Mickey katıla katıla gülüyordu. Edward botlarla giysileri suya atmaya devam ederken Hugh Plaster sudan çıkmaya çalışıyordu. Mickey onun kaçacağını sandı ama hiç beklenmedik bir hızla Edward'ın üzerine doğru koştu. Edward kendini toparlamaya kalmadan Hugh onu var gücüyle itti. Edward ondan daha cüsseli olmasına karşın dengesini kaybetti. Giysilerin bulunduğu yere doğru sürüklenerek tepe taklak yere yuvarlandı. Sonra da müthiş bir su sıçratarak gölün içine düştü. Bütün bunlar göz açıp kapayıncaya kadar olmuştu. Hugh bir yığın giysiyi kaptığı gibi bir maymundan farksız taş ocağının yanından yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Peter ile Tonyo katıla katıla gülüyorlardı. Mickey Hugh'u biraz izlemek istediyse de bu ufacık tefecik ve atik çocuğa ulaşamayacağını hemen anladı. Edward'a bir şey olup olmadığını anlamak için geri döndü. Endişe edilecek bir durumda değildi. Edward suyun yüzüne çıktı, Peter Middleton'ı yakaladı ve başını suyun içine sokup sokup çıkarmaya başladı. Kendisiyle alay ettiği için onu cezalandırmak istemişti. Tonyo yüzerek oradan uzaklaştı, az uzakta bir yerde sudan çıktı. Islak giysilerini tomar yapıp sımsıkı tuttu elinde. Sonra arkasına dönerek, ''Onu rahat bırak koca maymun!'' diye bağırdı. Tonyo oldum olası pervasız bir oğlandı. Onun şimdi ne yapacağını Mickey çok merak ediyordu. Tonyo biraz daha yürüdü yana doğru, sonra elinde bir taşla geri döndü. Mickey dikkat etmesi için bağırarak onu uyardı ama çok geç kalmıştı. Tonyo taşı öyle bir ustalıkla fırlattı ki Edward'ın kafasına geldi. Edward'ın kaşının üzeri yarıldı, kan içinde kaldı. Edward Peter'ı bırakıp acı acı bağırıp çırpınarak gölden çıktı ve Tonyo'nun peşine düştü. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.